Sayfa 380. Alkışlarla kendime geldim. Nihat hadi çıkalım dedi. Sessizce kaçtık. O akşam bunca zaman sonra canımın yandığı ilk akşam oldu. Hayır, kendimi kötü kadın, ikinci kadın, metres, aşık, kapatma gibi gördüğüm için değil. Bütün bunlar umurumda bile değildi. Öyle söylemek isterlerse söylesinler. İkinci kadın olmanın benim için bir anlamı yoktu. Çünkü ben bir başka kadın olduğunu sanki unutmuştum. Ama işte o gece o kadını gördüm. Ve ilk kez orada, gölgede kalan o kadının da duyguları olduğunu, bir hayatı olduğunu, kim bilir bunca yıl neler yaşadığını, kendine göre bugüne kadar o hayatla mutlu olduğunu hatırladım. Yıllar boyunca sürmüş bir evlilik. Paylaşılmış ne çok şey vardı kim bilir. Ne çok fotoğraf, ne çok anı. Gidilen yerler, yabancı kentler, tanıdık insanlar, herkesin güldüğü fotoğraflar, küçük kızın resimleri. Her nedense bütün o aşk hikayelerinde, filmlerinde gölgede kalan o kadın hep unutulur. Hepimiz birbirini seven iki insanın bir araya gelmesini isteriz. Ve orada birdenbire hiç beklenmedik bir anda her şeyini kaybeden öteki kadının neler yaşadığıyla ilgilenmeyiz. Hiç konuşmadan eve geldik. Sanki böyle bir şey olmamış, sanki ona rastlamamışız gibi bir daha da o geceden hiç söz etmedik. O gece çok ağladım. Kendi kendime verdiğim sözleri unuttum. Aldığım kararların hepsi aklımdan uçup gitti. Bir an ona kızıyor, sonra buna hakkım olmadığını düşünüyordum. Bana yalan söylemişti. Buna mı kızıyordum? Karısına sürekli yalan söylemiyor muydu? Ertesi gün İstanbul'da bir akşam daveti vardı. Yine yabancı bir lider gelmişti. Herkes eşleriyle katılacaktı. Bunları sonradan öğrendim ama o anda düşünebiliyordum. Peki neden bana söylememişti? Nasıl olsa öğreneceğimi bilmiyor muydu? Bütün hayatımı o cumartesi sabahları için yaşadığımın farkında değil miydi? Benden mi korkmuştu, yoksa artık bütün bunlara aldırış etmiyor muydu? Belki de diyordum, beklenmedik bir anda bir şey çıktı, bana telefonda söylemek istemedi. İçimden onu haklı çıkartabilmek için sürekli bahaneler uydurmaya çalışıyordum. Kendimi onun yerine koyuyordum. Aslında benden zor durumdaydı. Sanki doğruyu söylese ne olacaktı? Gitme mi diyecektim? Bütün bunları çoktan kabullenmemiş miydim? Ankara'da karısıyla her davete gitmiyor muydu? Balolara katılmıyor muydu? Ne safım, zaten aynı evde yaşamıyor muydu? Böyle düşünürken birden yine o karşılaşma anı, o kadınla göz göze gelişimiz, gözlerini çevirmesi, yüzündeki o tuhaf ifade aklıma geliyor ve içimi büyük bir sıkıntı kaplıyordu. Elbette biliyordu. Ama ne düşünüyordu, ne hissediyordu? Neden hiçbir şey yapmamıştı bugüne kadar? Belki de yapmıştı. Belki de evde büyük kavgalar çıkmıştı. Bilmiyordum ki. Ama ikimiz de birbirimizi yok saymıştık o güne kadar. Onunla ilk karşılaşmamızı, bizi tanıştırdığı o balo gecesini hatırlıyordum. Bu ikinci karşılaşma çok farklıydı ama onun da hatırladığını biliyordum. Ya o an gözlerini kaçırmak yerine durup bana bir şey söyleseydi? Bunu düşününce bir anda yerin dibine girip kaybolmak istiyordum. Sabaha kadar uyumadan bunları düşündüm. Sigara üstüne sigara içtim. Gün ışırken dalmışım. O cumartesi başka uyandım. Sakinleşmiştim ama bıkkındım. Bütün bunların geçeceğini, beni yeniden kandıracağını, aslında benim de kanmak istediğimi bilsem bile hiçbir şey dünkü gibi değildi artık. Bazen insan kendisini çıkışsız bir durumda sanırken, yapayalnız hissederken, beklenmedik bir rastlantı onu kurtarır ya, sanki göklerden gönderilmiş gibi ayna çıkıp geldi. Boşuna değil ona, sen benim perimsin, ne zaman bir şey olsa bir yerden çıkıp yetişiyorsun deyişim. Annem bize hala çocukmuşuz gibi zorla öğle yemeği yedirdi. Sonra acele çıkıp bir yere gittik. Ne zamandır haberleşememiştik, olup biteni bilmek istiyordu. Ona anlattım ama en çok da bir gece öncesini. Bunun böyle olacağını bilmiyor muydun diye sordu. Biliyordum. Üstelik hiç aldırmadığımı sanıyordum ama karşı karşıya gelince, ne bileyim, böyle gözümle görünce allak bullak oldum. Hayatta öyle şeyler var ki dedi. Ne yapacağımızı bilsek de, söylesek de bir işe yaramıyor. Ne demek istediğini anlamamış gibi yüzüne bakınca devam etti. Başından beri biliyorum ki ne söylesem, ne yapsam değişmeyecek. Sen o yelpazeyi aldığın gece de, İkinizi beraber gördüğüm o sabah da çok korktum. Seni uyarmak istediğim halde bunu anlamıştım. Evet biliyorum dedim. Ben kendimi az mı uyardım sanıyorsun? Az mı çekilmeye kaçmaya çalıştım? Çay fincanını yerine bıraktı. Sonra tam gözlerimin içine bakarak. Beni asıl korkutan bu değil dedi. Kendini unutuyorsun, farkında mısın? Birden hiç düşünmeden yüzüme gelen saçları toplamaya çalıştım. Güldü. Yok, ondan söz etmiyorum dedi. Her zamanki gibi çok güzelsin. Ben bütün zamanını böyle geçirmenden söz ediyorum. Nasıl? Bilmem ki dedi. Bir işe mi girsen, bir şeyler mi yapsan? Hayatımın en güzel yıllarını sonu bilinmez bir maceranın peşinde geçiriyorum, öyle mi diye sordum. Başını sonunu bilmem dedi. Ama çok şey yapabilecekken böyle boş oturman hoşuma gitmiyor. Hem bak aklıma geldi. İstersen sana çevrilecek kitaplar getireyim. Hem bizim işimize yarar hem sen oyalanırsın. İşte şimdi belki birkaç üniversitenin kütüphanesinde tozlu raflardan unutulmuş kitapları çevirmemin nedeni o gün onun söylediği bu sözlerdir. Birdenbire fark ettim ki iyice tembelleşmişim. Neredeyse kitap okumayı bile unutmuşum. Annem bana çocuk gibi davrandığı için evde de hiçbir şey yapmıyorum. Hafta sonlarını beklemekle, gazeteleri dergileri karıştırmakla, kediyle oynamakla günlerim geçip gidiyor. Haklıydı. Sevgili arkadaşım, benim iyilik perim. Pek güvendiğim, aklımın durduğu anlarda koşup yetişen öğretmenim. Ayağımın altından yer kaydığı anlarda elimden tutan kardeşim. Hayatım bana verdiği en güzel hediyelerden biri. Sanki o telefonun ince kablosu gibi aramızda her an kopabilecek incecik bir bağ vardı. İşte yine kopmuştu. Ama bu kez telefonun başında oturup beklemek istemiyordum. Annem yemeğe kalması için çok ısrar etti ama aile direndi. Yok, hep ben kalıyorum, annemler bozuluyor. Bir kere de sen gel dedi bana. Beni görünce çok sevindiler. Hep birlikte taraçadaki küçük masanın başında yemek yedik. Macit amca bu sefer de beni bahane edip rakısını içti. Eski günlerden, çocukluğumuzdan konuştuk. Sonra onlar yine erkenden yatmaya gittiler. Biz de kapıları kapattık, sobaya birkaç odun attık, demliği üstüne koyduk. Ben üstüme bir hırka alıp sigara içmek için bahçeye çıktım. Başka bir şehirde, başka bir bahçedeydik ama sanki her şey aynıydı. Gökyüzü, toprağın kokusu, bahçenin bakımsızlığı, bahçe sandalyelerinin çizgili, solmuş kumaşı, uzaklardan gelen belli belirsiz müzik. Birazdan bir yıldız kayacaktı, dilek tutabilecektik. Yıllar önceki bir geceden bizi ayıran hiçbir şey yoktu. Yıllar dışında tabii. Yine hep ben anlatmıştım ama orada, gecenin sessizliğinde, bahçede yıldızlara bakarken anladım ki, onun da bana söylemek istediği şeyler var. Sanki okul günlerindeydik de gizli saklı şeyler konuşacaktık. Dönüp evde ışıkların sönüp sönmediğine baktı. Dedim ya, her şey yıllar öncekinin aynıydı. Söndüğünü görünce fısıltıyla, ''Sana bir haberim var ama sıkı dur.'' dedi. ''Yine o garip tabletlerden birini mi çözdün, yoksa yeni bir kral mı buldun?'' Güldü. ''Evet.'' dedi, ''yeni bir kral buldum.'' ''Yakışıklı mı bari, kaç bin yaşında?'' diye alay ettim. Bahçe lambasının solgun ışığında yüzünü tam göremiyordum. ''Evet, yakışıklı, hem de yaşıyor. En azından şimdilik.'' Yattığım yerden biraz doğruldum. Yoksa? Evet dedi. Bizim Macar geri döndü. E anlatsana, çatlatırsın adamı. İyi casus olurmuş senden. Çabuk anlat, çabuk. Senin maceralarından sıra gelse anlatacağım ama diye güldü. Bırak beni şimdi canım. Ne dedi, ne konuştunuz? Senin için mi dönmüş? Ne istiyor? Aa, amma meraklısın dedi. Beni sana böyle şeyler soruyor muyum? E sorsaydın ne yapalım? Ben meraklıyım. Yine surat asıp yollamadın adamı değil mi? Yok, surat asmadım dedi. Ama bu sefer o surat astı biraz. Niye? Çocukluğumuzda da karanlık gökyüzünün altında yaz sonu, buradan çok uzakta başka bir bahçede oturur, korkunç hikayeler anlatıp titrerdik. Harap köşkte oturan yaşlı kadınla kedileri, kimsenin bilmediği güçleri olan kambur arabacı, başka bir zamanda başka bir hayat yaşadığına inanan o mavi bakışlı oğlan. Çocukken bize farklı görülen her şey korkutucu bir hikayenin, dilden dile anlatılan boş efsanelerin, ürpertici öykülerin kurulmasını sağlıyor, onlara inanıp karabasanlar görmek aslında heyecan veriyordu. Yıkık dökük ahşap evdeki kadını yaşlılar evine yatırmışlardı. Kedilerden başka onu arayan olmuş muydu acaba? Kambur arabacı çoktan ölmüştü. Başka bir zamanda başka bir hayatı olduğunu anlatıp duran mavi bakışlı çocuk, dediklerine göre çok uzaklardaki bir ülkeye gitmiş, bir daha da ondan haber alamamıştı. Şimdi artık bütün bu öykülerden, ağaçların hışırtısından, gökyüzünün karanlığından, uzaklardan gelen anlaşılmaz seslerden korkmayacak kadar büyümüştük. Şimdi bizi korkutan başka şeyler vardı. Bizim dışımızda, bizim uzağımızda olan şeyler değil, burada, hayatımızın ta kendisi. Onunla ne yapacağımız, vereceğimiz kararlar bugün ve gelecek korkutuyordu bizi artık. Söylesene canım dedim, ne yaptın yine adama, niye surat astı? Ben bir şey yapmadım diye kestirdi attı. Delinin teki. Onca zaman sen beni görme, bir satır yazma, sonra kalkıp buraya gel, evlenelim diye tuttur. Az kaldı zaten karanlıkta önümü görmeden zor yürürken yere düşüyordum. Ne dedin? Evlenme mi teklif etti? Dur bağırma diye fısıldadı. Teklif mi demeli bilmem ki. Beni gördüğü anda başladı. Gidene kadar başka laf etmedi. E sen ne dedin? Ne cevap verdin? Aman ne cevap vereyim? Böyle damdan düşer gibi evlilik mi olur? Adamın nerede oturduğunu bile bilmiyorum. Böyle mi söyledin yoksa? Ne var bunda? Söyledim tabii. Öldürürsün sen insanı. Kızım böyle şey söylenir mi? Aa niye söylenmezmiş anlamadım. Bilmiyorum yalan mı? Canım bırak şimdi adamın nerede oturduğunu. Bana doğrusunu söylesene şu işin. Sen ne düşünüyorsun? Kendi derdime düşmekten senden haberim yok. Dağların başında gidip Macar aşık bulmak da tam sana göre yani. Pes doğrusu. Sus ben de buna gülüyorum. Annem duysa yüreğine inecek. Söylenip duruyor zaten ne işin var oralarda diye. Kader diye ben buna derim. O kralların laneti tutmuş seni. Benim de aklıma gelmedi değil. Adamların kaç bin yıllık huzurunu kaçırdık. Başımıza ne gelse şaşırmam. Artık titremeye başlamıştık. İçeri girdik, sobanın başına oturduk. Peki geri dönüp bunca zaman seni mi düşünmüş? O bir yandan çaylarımızı koyuyordu. Ona sorarsan öyle. Ama tabii ben inanmadım. Niye canım? Belki doğrudur. Tutulmuştur belki görür görmez. Belliydi zaten. Aman güldürme beni. Kim bilir kaç şehir dolaştı, kim bilir kaç kadından kaçtı da gelip dağların tepesinde beni buldu. Aa iki dakikada burnum donmuş, kış iyice geldi. Söylesene nasıl bir adam bu? Dur bak sana şöyle anlatayım. Eğer cip gelmezse en yakın yere gidip yiyecek almamız bile 2 saat sürecek. Dağın başında bütün gün tozun toprağın içinde çalışıyoruz. Sonra yağmur yağıyor, biz çamurun içinde ayağımızda koca postallarla yürümeye çalışıyoruz. Seninki çadırdan çıkıyor, kafasında şapkası, üstünde tweed ceketi, ayağında golf pantolonu, bembeyaz çorapları, havayı kokluyor. Aa beğendim, tam bana göre. Evet, tam sana göre. Eminim tanışsan bayılırsın. Beyefendi bir hafta kalmaya 2 büyük valizle geliyor. Onları taşıtmak için de ayrıca yanında birini gezdiriyor. Ne yapıyor orada peki, yani senin peşinde dolaşmaktan başka? Aa söylemedim mi? Güya bu kızının hikayesini yazıyor. Anadolu kitabı hazırlıyor. Elinde küçük bir defter, sürekli herkese sorular sorup notlar alıyor. Nereye gitti şimdi? Aslında Fransa'da yaşıyormuş. Macar dediğime bakma, çocukluğundan beri ülkesine gitmemiş. Hayatı yollarda, kazılarda geçiyor. Hani şu macera perest dedikleri. Güldüm. Fena mı işte beraber gezersiniz. Sen kazarsın, o yazar. Tabii çocuklara da sen bakarsın artık. Çocuklar mı diye bir çığlık atınca eliyle bana sus işareti yaptı. Alçak sesle konuşmaya çalışarak. Oo kızım sen çoktan havaya girmişsin. Şuraya yazıyorum. Bu iş fazla sürmez nikaha geliriz dedim. Bak nasıl eğlendi. Ben seninle böyle alay etmiyordum ama. Kim bilir ne zamandır. Belki okul yıllarımızdan beri o geceki gibi gülmemiştik. Ben farkına bile varmadan, belki birlikte yaşanması gereken yıllardan, yan yana geçirilen bir çocukluktan sonra hissedilen o yakınlığı, bir aşığa, bir sevgiliye duyulan değil de hep yanımızda, artık bir başkası olduğunu unuttuğumuz insanlara duyduğumuz sevgiyi duymaya başlamıştım ona. Öyle olmasa her keresinde çiçeklerle, hediyelerle, şarkılarla gönlümü alabilir miydi? Ben ona kızamıyordum. Bütün öfkem gece gökyüzünde kayıp giden bir yıldız gibi anlıktı. Yine öyle oldu. Ama bu kez çiçekler, hediyeler gelmedi. Kendisi geldi. Pazar akşamı karşıdan döndüm. Hava erkenden kararmıştı. Çalkantılı denizde gelirken kara bulutlar her yeri kapladı. Vapurdan inmemle deli gibi bir sağanak bastırdı. Koşa koşa bir taksi bulup eve geldim. Yine de havaya aldanıp ince giyindiğim için sırılsıklam olmuştum. Telefon gelmemişti, şaşırdım. Canım sıkıldı. Beyefendi hem suçlu hem güçlü. Bütün bu olanlardan sonra aramıyor bile. O yağmur bütün gece sürdü. Gök gürültüleriyle uyudum. Sabah annem beni uyandırıp fısıltıyla dedi ki, "Kızım kalk, dışarıda biri seni bekliyor." Uyku sersemliğiyle ne demek istediğini anlamadım. Dışarıda mı? Kalktım. Pencereye gidip baktım ki bir ağaca yaslanmış, yağmurun altında öylece duruyor. Hemen üstüme bir şey alıp kapıya fırladım. "Burada böyle ne yapıyorsun, delirdin mi?" dedim. Yaklaştı. "Çok erken geldim," dedi. "Ne yapacağımı bilemedim. Hem sen uyuyorsundur diye düşündüm." Üstündeki bej pardüsü kahverengiye dönmüş, şapkası iyice ıslanmış, gömleğinin yakaları bile su gibi olmuştu. "İçeri gel," dedim. "İliklerine kadar ıslanmışsın. İnsan bir kapıyı çalmaz mı? İyi ki annem görmüş." Onu oturma odasına aldım. Annem sanki bütün bunlar çok doğalmış gibi üstündekileri aldı. Ben de Nihat'ın odasından giyecek bir şeyler getirdim. Öyle ıslanmıştı ki koltukları iz yapmasın diye oturamıyordu. Annem havlu getirdi. O giyinirken biz bir an yalnız kaldık. Gözlerini kaçırıp "Ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım," dedi. Onun buraya geleceği, abimin giysilerine bürünüp kahvaltı edeceği 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. O kadar şaşırmıştım ki kızgınlığımı unutuverdim. "Biraz kısa geldi ama ne yapalım," dedim. "Ötekileri hemen kuruturuz." Leylak gelip sanki tanımış gibi onun kucağına atladı. "Amma da büyümüşsün sen," diye sevdi onu. "Ne olur kusura bakma, öyle çaresizdim ki," dedi. Bir yandan içimden gülüyordum. Hem gelmiş hem de suçunu bildiği için kapıyı çalmaya cesaret edememişti. Annem tepsinin içinde yemek getirdi. İkisi de ne söyleyeceğini bilemiyordu. Şu bildik nasılsınızlar dışında ikisinin de ağzından bir söz çıkmıyordu. Çayını koydum. Annem çıkınca "Kaç saattir buradasın?" diye sordum. "Bilmiyorum," dedi. "Sorma, hiç uyuyamadım zaten. Kör şafakta kalktım geldim." Anlaşılan herkesle beraber karısını da dün gece yollamış, bir bahaneyle kendisi kalmıştı. Aslında içim öyle sıkıldı, öyle fenalaştım ki çıkıp biraz yürümek istedim. "İşte sonra da kendimi burada buldum," dedi. Güldüm. "Epeyce yürümüşsün," dedim. Çayından bir yudum aldı, bir sigara yaktı. "Bu böyle olmuyor," dedi. Birden içime bıçak saplanıyormuş gibi bir acı duydum. Her şey birbirine girdi, seni de perişan ettim. Beni sorsan ne yaptığımı bilmez haldeyim. "Bana bir şey olduğu yok," dedim. "Biliyorum söylemiyorsun ama çok üzülüyorsun," dedi. "Kimseyi üzmeyeyim derken herkesi üzüyorum. Sonra da en çok kendim üzülüyorum." Ben de bir sigara yaktım. Sesimi çıkarmadan bekledim. Hep kaçtığımız, ertelediğimiz bir konuşmaydı belki de. Böyle konuşmaları sevmem. Eğer bir konuşmanın sonunda kimsenin istediği olmayacaksa konuşmak neye yarar? Ben sonlardan hep kaçarım. Sonla yüzleşmeyi sevmem. "Ankara'ya gelir misin?" dedi. Anlamayarak yüzüne baktım. "Bir ev tuttum," dedi gözlerini kaçırarak. "Ev mi tuttun?" dedim. "Evet," dedi. "Sen gelsen de gelmesen de artık orada kalacağım. İçine şimdilik birkaç eşya koydular. Sen gelirsen kendine göre yaparsın. Kabaklıdere'de küçük bahçe katı, düz ayak bir yer. Pencerenin önünde senin sevdiğin gibi kocaman bir salkım söğüt var." Ne diyeceğimi bilemedim. Bir zaman öylece sessiz, birbirimize bakmadan oturduk. Annem kapıyı tıklatıp "Çay ister miyiz?" diye sorunca kalktım. Bardağını alıp mutfağa gittim. Bu hiç aklıma gelmemişti. Yeniden Ankara'ya dönmek, yeniden o insanların arasına girmek. Ama insanların arasına da çıkamazdım ki. Bütün gün evde onu bekleyecektim. İçimde bir burulma duydum. Bana evlenme teklif edemiyordu. Metresi olmamı teklif ediyordu. Ne yapalım ki, böyleydi. Bunlar olacak şey değildi ama oldu. Doğrusunu isterseniz ben bu metres sözüne o kadar aldırmazdım. Yüzlerce yıl öncesinden gelen bir aşk öyküsünde, o unutulmaz mektuplarında öğretmeni, sonra sevgilisi olan rahibe, "Bir imparatorun karısı olmaktansa senin metresin olmayı yeğlerim," diyen o küçük kızı hatırlıyordum hep bu sözü duyunca. Ne derlerse desinler hiç umurumda değildi. Bir zaman sonra kalkıp Ankara'ya gittim. Elimde bir bavul. Söylediği gibi küçük, iki odalı şömineli o sevimli bahçe katına yerleştim. Anneme çevirmenlik için açılan bir sınava gireceğimi, bu arada da eski arkadaşlarımı göreceğimi, onun için birkaç gün, belki bir hafta fazladan kalacağımı uydurmuştum. Sonra ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Nihat'a doğrusunu söyledim. Yüzü iyice asıldı, çaresizlik içinde. Ben gitmeni istemem, bu işin bir sonu yok. Üzüleceksin ama ne söyleyeyim? Sen nasılsa yine bildiğini yapacaksın, dedi. Elini tuttum. Başka çare yok, dedim. Bu böyle olacak. Hayat ne gösterirse öyle. Zaten aslına bakarsanız trende giderken onun bu hayalinin, benimle bir evde yaşama hayalinin sandığı gibi olmayacağını biliyordum. Bunun yürümeyeceğinin farkındaydım. Ama yine de ona hayır diyememiştim. Her taraftan sıkışmıştı. Bana biraz zaman ver. Her şey yoluna girecek. En fazla bir yıla kalmaz seçime gidilir. Artık fazla dayanacak hal kalmadı. Başvekil de yoruldu. Bir dahaki seçime de ben kendimi kurtarırım. Ondan sonra her şey düzelir. Kendimize göre bir yol buluruz. İstediğin yere gideriz, diyordu. Ben bunlara pek inanmıyordum. İnanmıyordum ama onun benim yüzümden parçalanmasını, işlerinden kalmasını, daha çok şimşekleri üstüne çekmesini de istemiyordum. Benim için zamanın önemi yoktu. Zaten bir şey yapmıyordum. Bir sürede gidip orada otururum, dedim kendi kendime. Ne yazık ki o yolculukta bir tarafı kırılmış bir hayalin heyecanını, kendi evimizde beraber olacağımızın mutluluğunu duyamamıştım. Hep bir şeyler tam istediğim gibi olurken bir yerinden kırılıyordu sanki. Soğuk bir gündü. İstasyonda indim. Bir şoför beni alıp eve götürdü. Oradan buradan uydurulmuş birkaç eşya konmuştu. Belli ki ben gelmeden temizlik yapılmıştı. Büyük vazolarda güller unutulmamıştı yine. İri yarı, bıyıksız, suratsız kapıcı gelip kendisini tanıttı. Bir şey isteyip istemediğimi sordu. Onu bakkala yolladım. Valizimi açıp kırışacaklarımı çıkarttım, astım. Tam bir çay demleyip oturmuştum ki kapı çaldı. Büyük bir neşeyle evine hoş geldin diye koşup boynuma sarıldı, ayaklarımı yerden kesti. Birkaç gün temizlikle alelacele aldığım şeyleri yerleştirmekle geçti. Sanki bütün bu olanlar çok doğalmış gibiydi. Telefonla oradan buradan arıyorlardı onu. En güvendiği adamı, Yaver Efendi diye seslendiği Sami Bey'i tanıştırmıştı benimle. Eğer bir terslik olursa ona ulaşamazsam Sami Bey'i buluyordum. O burada olmadığı, gezilere çıktığı zamanlar beni bulamazsa Sami Bey bana bilgi veriyordu. Sıska, kısa boylu, ince bıyıklı bu yaşlı adam herkesin peşinde olduğu sırların hepsini biliyordu. Şoför sabahları kapıya geliyor, siparişlerimi alıp getiriyor, beni istediğim yere götürüyordu. Zaten pek bir yere gittiğim de yoktu. Haftada bir iki gün evde kalıyor, onun dışında geceleri benimle geçiriyordu. Sonradan öğle yemeklerinde de eve uğradığını duydum ama o zaman bilmiyordum. Neler yapardık o evde? Şimdi birden o günlerin hafızamdan neredeyse silinip gittiğini fark ettim. Radyoda akşamları müzik saatlerini dinler, bezik oynar, geç saatlere kadar sohbet ederdik. Kimi zaman söz döner dolaşır, ister istemez o günkü bir gazete haberine, günlük konulara gelirdi. Ama eğer keyfi yerindeyse, yüzü asık gelmişse ne o anlatmak isterdi, ne de ben onu daha da üzecek şeyler söylerdim. Bana bazen derdi ki, şu senin bana söylediklerini başkası söylese çileden çıkarım. Bir tek sana konuşamıyorum. Ben zaten hapisteyim, bana dokunamazlar. Bırak da bari burada konuşayım, diye kızdırırdım onu. Zaten onun için seni buraya kapattım, derdi. Yoksa ortalık yerde konuşsan başına ne gelir belli olmaz. Artık seni ben bile kurtaramam. Gazetelerde sansürlü haberlerden, imalı yazılardan, yeni yasaklardan geçilmiyordu. Artık bizimkiler değil, yabancılar bile kaygılı yazılar yazmaya başlamıştı. Bir Amerikalı gazetecinin yazdığı 12'ye çeyrek var adlı yazı olay çıkartmış, bunu gazetelerinde yayınlayanların hepsine cezalar yağmıştı. Bir gün artık öyle bir haber gördüm ki kahkahalarla gülmeye başlamıştım. Yemekten sonra oturmuş gazete okuyorduk. Ne o, bana da söyle de ben de güleyim, dedi. Bak, dedim gülmeye devam ederek, İstanbul'da hula hoop yasaklanmış. Yoksa bunlar da mı vatan haini? ÇÇT, Çember Çevirenler Teşkilatı. Hepsini asmak lazım. Gazeteyi elimden çekip aldı, haberi okudu. Sinirlendi. Bir ışım ayağa fırladı. Gecenin o saati telefonu açıp İstanbul'da birini bağlattı. Verdi veriştirdi. Yeniden gelip koltuğa oturunca yüzüme baktı. Sakın gülme, dedi. Aslında zaten gülünecek zamanlar değildi. Karşı komşum Saadet Hanım'la 2 günde 40 yıllık ahbap olmuştuk. Benden çok yaşlıydı ama görmüş geçirmişti. Sen merak etme kızım, nasıl olsa kazanacak olan sensin demese sanki olan bitenden haberi yok sanırdınız. Tabii herkes biliyordu. Öyle ki ben de artık neredeyse karısı gibi davranmaya başlamıştım. Geç gelse kızıyor, haftanın bir akşamı kulüpte oyun oynamaya gitmesine söyleniyordum. Ne tuhaf, çekinirdi benden. Bazen başvekilin yanına gittiğini bile saklardı. Ben yanındayken bazen telefon gelir, çağırırlar. Çıkamam hanım burada, sonra kızar diye bana göz kırpardı. Her gittiği yerden telefon eder, ne yapıyorum diye sorardı. Ne yapacağım, yine evde oturuyordum. Bazen tek başıma çıksam bile fazla gezinmiyor, biraz alışveriş yapıyor, vitrinlere bakıyor, sonra yine geri geliyordum. Ayla'nın verdiği bir kitap vardı, onu çevirmekle oyalanıyordum. Bir hafta geçince anneme yazılıyı kazandığımı, sözlü sınavı beklediğimi söylemiştim. Saadet Hanım'da oyun oynardık gündüzleri. Sabah kahvesine ya o bana gelir ya ben ona giderdim. Falıma bakardı mutlaka. Hep iyi şeyler çıkardı onun fallarında. Aman Saadet Hanım'cığım, sen de hiç kötü bir şey söylemiyorsun derdim. Ne yapayım derdi, fal öyle gösteriyor, benim kabahatim ne? Yalnız bir sabah uzun uzun baktıktan sonra dedi ki, kızım burada birisi yola gidiyor. Sen değil de nasıl söylesem başka birisi. O yoldan üzücü bir haber alacaksın. Aman dedim, nasıl bir haber? Orasını bilmem dedi. Ansiklopedi mi bu? Güldük geçtik. O hafta büyük bir heyetle Londra'ya gidilecekti. Hatta bana keşke sen de gelsen, yine o müzeye gitsek beraber dedi. Ama sonra bunun olmayacağını anlayıp suratını astı. Geldiğimden beri ilk kez uzun zaman ayrı kalacaktık ya, sanki alışık değilmişiz gibi üzülüyorduk. Bir salı sabahı yine arkasından su döktüm, onu uğurladım. Gittikten sonra aradı. Sesinden keyfinin yerinde olduğunu anlıyordum. İşler istediği gibi gittiği zamanlar böyle yüksek perdeden konuşur, telefonu kapatmak bilmezdi. Gece yatmadan önce mutlaka arıyordu ama sabahları konuşamıyorduk. Çünkü çok erken uyanıyor, beni uyandırmak istemiyordu. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Belki bir hafta, belki daha çok. Hatta bir gece çok sıkıldım, seni çok özledim, yarın boş günüm var. Asıl heyet 2 gün sonra geliyor. Dönüp sonra onlarla yeniden gelebilirim dedi. Zaten çok yoruldun. 1-2 gün daha sabredelim. 1 gün için değmez gelip dönmeye dedim. Aslında öylesine söylenmiş bir sözdü. Biraz sevinmiş görünsem gelecekti. Gelecekti ve 2 gün sonra belki de uzaktan gelen kötü haberin içinde o da olacaktı. Sahiden de çok yorulduk ama neyse ki değdi dedi. O zaman yarın çıkıp biraz alışveriş yapayım. İstediğin bir şey var mı? Her zaman sorar, ben her zaman sakın bir şey alma, taşıma, ben bir tek seni istiyorum desem de yine elleri dolu gelirdi. Her keresinde yine aldığı bir sürü şeyin paketlerini, kağıtlarını çocuk gibi keyifle açar ama açarken de bir yandan ona kızardım. Çok sevdiğim kırmızı beyaz baston şekerlerini bile unutmazdı. Sen yarın dinlen, gez, keyfine bak ama güzel kızlara fazla bakma dedim. Baksam da göremeyeceğim, merak etme, öyle bir sis var ki insan ancak önünü görebiliyor dedi. Aman bilmez miyim dedim. Eğer gel deseydim ya da beni dinlemeyip gelseydi o da uçakta olacaktı. İşte o sesin içinde yolunu kaybedip düşen uçakta. O sabah Sami Bey geldi. Bana olanları anlattı ama beti benzi atmıştı. Sabaha karşı duymuşlardı. Ama o saatten sonra hep çelişkili haberler gelmişti. Tek bildikleri başvekilin sağ olduğu ama bazı yolcuların öldüğüydü. Beyefendiyle konuştum, hastaneye gittiler. Merak etmemenizi söylediler dedi. Aynı anda hem çok üzüldüm hem çok sevindim. Saadet Hanım'ın falı çıkmıştı. Onun o uçakta olmadığına dua ettim. Dedim ya, hayat işaretler verir diye. Ama okuyabilirseniz. Geldikten sonra birkaç kez annemle telefonda konuşmuş, kalma zamanımı neden uzattığımı bir türlü söyleyememiş, sınavı kazanıp işe başladığımı, şimdilik geçici bir yerde kaldığımı uydurmuştum. Her zamanki gibi olup bitenlerin farkında olduğunu biliyor ama bir türlü cesaret edip de gerçeği anlatamıyordum. Sonunda bir gün bana dedi ki, kızım o evde oturmak senin ağrına gitmiyorsa benim gidiyor. O evden çık. İstersen yine Ankara'da kal. Sana bundan başka söyleyecek sözüm yok. Ama asıl ağrıma giden onun bana belki de hayatımda ilk kez böyle bir şey söylemesi oldu. Telefonu kapattık ve uzun zaman bir daha konuşmadık. Ayla ona uğruyor, bir çay içiyor, bana ondan haberler veriyor. Arada Nihat'la da konuşuyordum. Uçak kazası beklenmedik bir şey oldu. Başvekilin dönüşünde Ankara'da neredeyse kıyamet koptu. Görülmemiş bir kalabalık onu omuzlarında taşımış, yol boyunca kurbanlar kesilmiş, kalabalıkta ezilenler olmuştu. İnsanlar onu neredeyse ölümsüzmüş gibi kutsuyordu. Fuat yüzü asık geldi. Uzun zaman keyfi yerine gelmedi. Bu büyük gösteriler, birden durumun iyiye gidiyormuş gibi görünmesi, paşanın bile onlarla barışmış havası onu memnun etmemişti. Ölen arkadaşlarını uzun uzun, "Bu kadar çok gelip gidiyoruz, o kadar kaza atlattık, her nedense bir gün gerçekten düşeceği hiç aklıma gelmedi," diyordu. Kim bilir kaç kere bir yerden bir yere yetişmek için olmayacak havalarda uçağı zorla kaldırttığını kendisi anlatmış, ben de söylenmiştim. Bir yandan da ne zamandır söyleyip durduğu seçimlerin bu kazayla ve bundan sonra başlayan havayla yeniden unutulup gideceğinden korkuyordu. Korktuğu da oldu. O erken seçim lafları yerine "Halk bizi istiyor, halk bizi seviyor" hikayelerine bıraktı. Bayramda Ayla gelip birkaç gün benimle kaldı. Yanında Leyla'yı da getirdi. Evlenmeye karar verdiğini söyledi. Annesi yabancı biriyle evlenecek diye çok üzülmüş ama sonunda anlaşmışlar. Babası yakın olsunlar, İstanbul'da kalsınlar diye Levent'te bahçeli evlerin arkasında yeni yapılan sitelerden bir daire almış onlara. Ben dergilerden okumuştum. Avrupa'daki gibi içinde sineması, çarşısı, çocuk bahçesi, lokantaları bile olan büyük bir siteydi bu. Yılbaşına kadar bitecek, taşınacağız diyordu Ayla. Yalnız Erik burada ne kadar kalacak, kitabı bitince ne olacak bilmiyorum. Güya evleniyoruz ama ne yapacağımız belli değil. Hani evlenmeyecektin sen? Hem bu damat neyin nesi? Görünmez adam gibi gelsin de bir yüzünü görelim hiç değilse. İki lakırdı konuşalım diye takılıyordum ona. Bilmiyorum ki diyordu. Benim sahiden aklımda yoktu. Pek aklım ermiyor bu işe hala. Ama nasıl olduysa bir kere evet dedirtti bana. Dur bakalım ne olacak. Bir akşam elinde yabancı bir arkeoloji dergisiyle oturuyordu. Ne okuyorsun dedim. Başını kaldırıp ne garip dedi. 3000 yıl önce de yolsuzluklar, rüşvet aynı bugünkü gibi varmış. Mahkeme kayıtlarını çözmüşler. Bunu söyledikten sonra bir an sustu. Göz göze geldik. Yanlış bir şey söylemiş gibi utandı, lafı çevirmeye çalıştı. Kalkıp çayları tazeledim. Sen onu bırak da dedim. Ne oldu şu aşk hikayesi? Hani bitirecektin. Kendi aşkına daldın, onu unuttun. Ah hayır, unutmadım dedi. Kraliçeye aşık olan bir savaşçının hikayesiymiş. Yani gizli bir aşk. Gerçek mi yoksa bir efsane mi? Aslında sonradan yazılmış ama savaşçının ağzından. En azından anlatılanın gerçek olduğunu sanıyoruz. Ama kraliçenin güzelliğini öyle bir anlatmış ki gerçek mi hayal mi orada karışıyor işte. O zaman gerçektir dedim. İnsan ancak gerçekten aşık olduğu zaman karşısındakini böyle görür. Bak bunu da aklımda tutayım diye güldü. Ama ne yazık ki gizli aşkı kralın sadık adamlarından biri ortaya çıkartıyor. Aman bana adamı öldürdüklerini söyleme sakın dedim. Ne yaptıklarını henüz bilemiyorum. Yalnız bir yer var ki çok hoşuma gitti. Diyor ki şu tarlalardaki kızlardan biri olsaydım, dağlarda yaşayan yabani kadınlardan biri olsaydın, düşmanımın ailesinden olsaydın, küçük bir çocuk olsaydın yine seni kaçırırdım ama sen kraliçesin. Seni nereye kaçırabilirim? Sen bana bir şey mi söylemek istiyorsun diye güldüm. Bilmem artık sen bundan bir anlam çıkartıyorsan dedi. Ertesi sabah onu istasyonda uğurlayıp eve döndüğüm zaman kendimi bir garip hissettim. Nedense onun evlenecek olması bana artık bazı şeylerin hiç geri dönülemeyecek şekilde bitmesi gibi geliyordu. Geldim, çayımı alıp pencerenin kenarındaki koltuğa oturdum. Biraz dergileri karıştırdım. Şu sevimli maymunlar uzay yolculuğuna hazırlanıyordu. Yanlarında da başka bir şey bulamamış gibi deniz kirpisi yumurtası, soğan ve böcek kozaları götüreceklerdi. Zavallıları plastik minderlere bağlayacaklar ve onlardan gelen sinyalleri dinleyeceklerdi. Hiç kıpırdayamadan, başlarına geleni anlayamadan öylece uzağa fırlatılacaklardı. Kendimi bir an onların yerinde düşündüm. İçim sıkıldı. Ayaklarıma sürtünüp her yere kuyruk gibi peşimden gelen, ben onunla ilgilenmedikçe de kendi kendine söylenip duran Leyla, "Otur kalk haline şükret," dedim. "Böyle roketin içinde sonunu bilmediğin bir yerlere de gidebilirdin." Tam ben onunla konuşurken kapı çalındı. Bu saatte Saadet Hanım'dan başka kim olacak? Elimdeki dergiyi bıraktım, masanın üstünü biraz toparladım, gidip kapıyı açtım. Açtım ve orada donup kaldım. Sade ama şık bir tayyör, kolunda küçük kahverengi bir çanta, Elinde taşıdığı eldivenler, başında da tüylü bir şapka ile karşımda öylece duruyordu. Evet, karşımda duruyordu Maide Hanım. Bu üçüncü karşılaşmamızdı ve ilk kez ikimiz yalnızdık. Yer yarılsa içine girsem diye düşündüğüm andır o. Şaşkınlıktan ne bir şey söyleyebildim ne bir şey yapabildim. Öyle birkaç saniye ama bana saatler gibi geldi. Karşılıklı durduk kapının önünde. Sonunda herhalde doğru geldim dedi. Buyurun deyip kenara çekildim. İçeri girdi. O anda göz ucuyla girişteki bestiyere baktığını gördüm ama geç kalmıştım. Fuat'ın şapkası, paltosu, şemsiyesi duruyordu orada. Elbette tanımıştı. Şimdi ikimiz de ne yapacağımızı bilemez gibi ayakta duruyorduk. Elim ayağıma dolaşmış, suçlu çocuklar gibi titriyordum. Yüzünde ne öfke, ne acı, ne nefret vardı. Sakin, belki biraz bezgin görünüyordu. Acaba ne söyleyecekti? Neler olacaktı? Sakin olmaya, heyecanımı, korkumu belli etmemeye çalışıyordum. Hiç aklımda yokken yakalanmıştım. Öylece durup etrafa baktı. Neden sonra, oturmaz mısınız diyebildim. Gözlerimin içine baktı. Hayır dedi. Ben yalnız burayı görmeye geldim. Şimdi gördüm, gidebilirim. Öylece döndü, çıkıp gitti. Hepsi bu kadardı. Oturup benimle konuşsaydı, bana kızsaydı, bir tokat atsaydı belki unuturdum. Ama yalnızca o cümleyi söyledi. Onun için o cümleyi ömrüm boyunca unutamadım. Ben yalnız burayı görmeye geldim. Şimdi gördüm, gidebilirim. 12. ayrımın sonu, sayfa 405.